Ayrım 13, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 151. Geleneksel ve modern mafya ayrışması, postmodern mafya. Eski mafyanın kısmen üstesinden gelinmiştir, ancak kırsal kesimde hala yaşamaktadır. Bunun yanı sıra ABD, İtalya ve Sicilya'nın kentlerine ihraç edilen mafyos yöntemlere örnek teşkil etmektedir. Bunlara hedef, yöntem ve üyelerini devretmiştir. Antimafya Komisyonu raporundan. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi ve hemen ertesinde, yani 1945'ten itibaren Sicilya mafyası yeniden rahat bir nefes almış ve Amerikalılara desteğinin karşılığını fazlasıyla görmüştü. Artık Sicilya'da mafya önünde hiçbir engel bulmadan rahatlıkla örgütlenebilirdi. Nitekim öyle de oldu. Mafya tekrar eski şanına uygun olarak toplumdaki saygın yerini ve yönetici pozisyonunu almış, özellikle Don Calogero Vizzini'nin öncülüğünde Sicilya'daki bütün devlet makamlarına yapılan atamalar en sıradan memuruna varıncaya kadar mafyanın sapladığı listelere göre düzenlenmişti. Rant pastası yeniden paylaşılmış, partito yakınlıklar eskisinden sağlam bir şekilde yeniden kurulmuş ve özellikle de Hristiyan demokratların iktidara gelmesiyle de ilişkiler en ideal kıvamına ulaşmıştı. Mussolini'nin ve onun varisi Cesare Mori'nin demirden yönetimi geride kalmıştı ve artık onları verimli yıllar ümidi bekliyordu. Zaten baştan beri mafyaya ait olan Sicilya bir anlamda yeniden hak sahibine iade edilmişti. Ancak hızlı toparlanma sürecine bir dizi toplumsal, kültürel, ekonomik değişiklik de eşlik ederken mafyanın alacağı yeni biçime de yön verecekti. Artık yeni dengeler, alışkanlıklar ve hepsinden önemlisi yeni bir sistem doğmaktaydı. Ne dünya, ne Sicilya, ne de mafya eskisi gibi olamayacaktı. Sürecin dinamikleri farklı işliyordu. Eski ilişkiler çözülüyor ve yerine uluslararası ortamın da etkisiyle yenileri geliyordu. Kapitalizm hızla gelişir ve eskinin bütün değer ve davranışlarını değiştirirken mafya da bundan payına düşeni alacaktı. Dönüşümün temelinde eskinin feodal kırköy ilişkilerine göre konumlanmış mafyanın değişen şartlara uyum sorunu yatıyordu. Buna karşılık daha kapitalize davranabilen yeni mafya uç veriyor ve eskisine karşı rakip olmaya hazırlanıyordu. Mafya grupları için sert bir sürecin başlayacağı kesindi. Hakimiyet alanları, rant paylaşımı kızışacak ve dengeler büyük bir yapısal altüst oluşun girdabında yeniden tanımlanacaktı. Eskinin onurlu insanlar kuşağı gitmekte, yerini bambaşka ve çok daha açgözlü bir kuşak almaktaydı. Mafyanın geleneksel insan malzemesi de değişime uğruyordu. Kısaca kapitalizmin gelişmesi racon sahibi mafyayı da bozuyordu. Mafya savaş sonrası yerini sağlama almıştı almasına ama geçirmekte olduğu mutasyon süreci onu başka kulvarlara sürüklüyordu. Üstelik bunda Cosa Nostra kaynaklı Amerikan etkisi belirgindi. Gerçi mafya yerini daha da sağlamlaştırmıştı ama yeni bir mafyozu türü ortaya çıkmıştı. İşgal kuvvetleri arasında gelmiş ya da Amerika'da istenmeyen kişi ilan edilip dışarı atılmış gangsterler, mafyanın geleneksel tutumunun dışında hareket edip yeni metotlar uyguluyorlardı. İşte uyuşturucu mafyasını geniş çapta yayan ve geliştiren bu kişilerdi. Eski mafyanın tuhaf maneviyatına ters düşse de bu iş herkesin iştahını kabartıyordu. Üstelik genç kurtlar, Sicilyalı gençler hızlı para kazanmaya meraklıydılar ve capo mafyaların, mafya babalarının himayesini küçük görür bir tavır içindeydiler. Dipnot Emine Çaykara, dünden bugüne değişen yüzüyle mafya, sayfa 68. Onurdan servete farklılaşan hayat tarzları. Söz konusu süreç 50'li yılların başlamasıyla birlikte giderek ivme kazanacaktı. Artık gözü çok daha yükseklerde, toplumsal sorumluluklarını unutmuş, eski işlevlerinin çoğunu terk etmeye hazır, daha hırslı bir kuşak gelmekteydi. Bu kuşak eskinin kanaatkar, saygın olmayı her şeyin önüne koyan kuşağı gibi değil, tersine tamahkar ve arsız bir yapıdaydı. O yüzden kısa sürede ayrışacak ve çatışacaklardı. Ayrışma noktası onur sahibi olmakla servet sahibi olmak arasında yaşanıyordu. Dipnot aynı dönemde benzer bir ayrışmada Amerikan Cosa Nostra'sı içinde yaşanmış ve yeni kuşak kazanmıştı. Giderek onur sahibi ya da hatır sahibi olmakla servet sahibi olmak arasındaki ayrım silikleşti ve baskın davranış tercihi ikinciden yana olmaya başladı. Eskiden sadece gücün getirisi ve bir aracı olan servet kendi başına amaç haline geldi. Bu dengeyi küçümseyen hatta alaya alan Novo Mafya yani yeni mafya serveti varoluşunun eksenine oturtarak kendine bir yer edinmeye çalıştı. Edindi de ama karizmasından da çok şey yitirerek. Tanınmış mafya araştırmacısı Pino Arlacchi ortaya çıkan dönüşümü şöyle özetliyordu. Sicilya ve Kalabriya'nın mafya bölgelerindeki bu değişim süreci ifadesini onur ile servet arasındaki özdeşleşmede buldu. Ulusal düzeyde bir kültürel evrim ortaya çıktı. Temel kolektif değerlerde, tüketim alışkanlıklarında ve toplumsal eylem tasarımlarında yeni olan giderek daha fazla eskiyi ikame etmekteydi. Güç, servet ve ekonomik başarı her yerdeki grupların varoluş tasarımlarının amacı haline geldi. Yeni değer ölçüleri, mafya seçkinleri ve toplumsal konumları üzerinde son derece güçlü bir etki yarattı. Mafya bölgeleri ulusal toplulukla bütünleştikçe buna koşut olarak biriken servetle giderek güç ve başarının kanıtları olarak geleneksel sembollerin yerini aldı. Yerel toplumun değişen koşulları içinde klasik biçimiyle mafya davranışı artık çok anlamlı görünmüyordu. Geleneksel mafyanın yaptığı işler, şantaj, tehditle para almak, dolandırıcılık, hile, rakiplerin ortadan kaldırılması gibi kendi başlarına değerli eylem biçimleri ve hatır sahibi olma yolunda ilerleme vizeleri olmaktan çıkmaya başladılar. 1950'li yılların sonlarında bile bir erkek hala belli özel durumlarda aileler ve bireyler arasındaki mücadele gücünü ve rakiplerini alt etmekle nedenli usta olduğunu göstererek en yüksek onur basamağına ulaşabilirdi. Ancak topluluk içinde istikrarlı ve yerleşik bir konum kazanmayı amaçlayan biri, ününü geleneksel zeminlerde değil, daha çok servet birikimi üzerine temellendirmeye, geleneksel etkinliği de bu birikime yönlendirmeye zorlanmaktaydı. Dipnot, Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu, sayfa 78. Bu açmaz zamanda daha da derinleşecek ve başarının doğrudan kanıtı yerine geçecekti. Artık geleneksel bir mafiyozonun yegane sermayesi olan ün, nam gibi kişisel parlaklıklar saygın bir konum için yetmemeye başlayacaktı. Sonunda kendi başına ünün beş para etmediği, serveti olmayanın ününün de olamayacağı bir aşamaya gelinecekti. Bu yüzden eski kuşaktan içlerinde parasız kalanlar oldu, geçmiş ünlerinin hatıralarıyla ölüp gittiler. Yeni jenerasyon için ise ün ancak ve önce para sahibi olunarak korunabilen bir şey haline geldi. Eski kuşak bunu büyük bir yozlaşma olarak görse de gerçek buydu. Eskiden tümüyle bilek gücüne dayalı olarak toplumda kendine yer edinen mafya için artık yeni dönemde bu yetmiyordu. Geleneksel mafyozo sırf gücüne dayanarak çevresine adam topluyor, ailesini kuruyor, acımasız cesaretinin yaydığı korkuyla sözünü dinletiyor, anlaşmazlıklarda ara bulucu olarak meseleleri hallediyor, bir selamı ile kapıları açıyor, seçim zamanları insanlar onun işarettiği yere oy atıyor, toprak düzenine nizam veriyor, rakipleriyle dövüşüyor, ölüyor ya da öldürüyordu. Kısaca işlerini parasından çok adıyla hallediyordu. Oysa şimdi hiç anlamadığı bir alem doğmuştu. Bu alemde işler böyle yürümüyordu. Bu durum halkın kanaatlerini de değiştirmişti. Eski donların kendiliğinden yarattığı saygı gitmiş, yerini kimin daha fazla parası var sorusu almıştı. Dolayısıyla yeni mafya tüm enerjisini para kazanmaya, kısa sürede büyük para getirecek en karlı iş alanlarına yatırım yapmaya sarf etmişti. Esasında tipik bir kapitalistten farkı yoktu. Tek farkı uyguladığı yöntemin kriminal yöntemler oluşuydu. Üstünlüğünü sürdürebilmesi tümüyle servete endekslenmişti. Paraya en kestirmeden ve büyük miktarlarda ulaşmanın yolu yeni mafyanın çalışma alanlarından geçiyordu. Süreç paranın cazibesine kapılan yenileri, hatta nispeten eskilerin bir kısmını kapsayacak şekilde ilerliyordu. Savaştan sonra dönen mafyozolar geleneksel tarım mafyasının dünya görüşünü ve yöntemlerini temelden sarsıyor, kısa zamanda çok para kazanmanın yollarını ballandıra ballandıra anlatarak genç mafyozoların beyinlerini yıkıyorlardı. Öyle ki yaşlı mafyozolar bile onların etkisinde kalıyorlardı. Bu adamlar bütün bir köyü ve tüm köylüleri bir yıl boyunca sömürdükten sonra elde edebilecekleri parayı sadece bir kilo eroinin kaçırılması veya birkaç yüz metrekare arsa spekülasyonu yapılmasıyla kazanabileceklerini vaat ediyorlardı. Dipnot Murat Çulcu, Dünyamızı Saran Mafya Cilt 2, sayfa 581. Kırsal köylü mafyasından kent mafyasına. Ancak farklılaşma sadece davranışları değildi. Faaliyet alanları da farklılaşırken eski kuşak kır hakimiyetinden kaynaklanan gelirlere, kuyular, sulama sistemleri, tarlalar, değirmenler, meyve sebze halleri ve benzerleri sahipti. Yeni kuşak ise limanlar, eğlence yerleri, otoparklar gibi alanları denetliyordu. Ayrıca modern kuşak asıl büyük gelirlerini başta uyuşturucu olmak üzere fuhuş, kumar gibi alanlardan sağlıyordu. Oysa geleneksel mafya için fuhuş ve kumar en büyük şerefsizlikler arasındaydı ve tarihi boyunca bu gibi işlere bulaşmamıştı. Onlara göre fuhuş, kumar gibi işler onur adamlarının yapacağı işler değil, ancak adi serserilerin yapacağı türden işlerdi. Yeniler ise Amerikan Cosa Nostra'sının açtığı yoldan ilerliyor ve kar getiren her alana el atıyordu. Aynı nedenle iki kuşak mafya aralarında sert ve uzun süren çatışmalara gireceklerdi. Dipnot, ilginçtir, yeni kuşağın yükselmesiyle birlikte öldürme anlayışları da farklılaştı. Eskiden klasik onur çatışmaları, kan davası, intikam, namus ve benzeri cinayetler işlenirken, yeni mafyanın yükselmesiyle birlikte rant ve çıkara yönelik hakimiyet arayışından kaynaklanan ekonomik amaçlı cinayetlerde patlama oldu. Eski tarz cinayetler yok denecek kadar azalmıştı. Bu anlamda yeni eski kuşak çatışması temelinde sınıfsal ve sosyolojik bir çatışmaydı. Eski kuşak çözülen, gerileyen, kırsal güç ve değerlere yaslanırken yeni kuşak yükselen değerlere, yani kentin ve kapitalizmin gelişmesinden güç alıyordu. Sanayileşme karşısında geri kalan tarımın gelirleri de azalıyor ve kentsel imkanların önüne geçemiyordu. Bu durumda talih ve şartlar elbette ki yeni mafyadan yana olacaktı. Amerikan Cosa Nostra'sının çok daha önce girdiği süreç Sicilya'ya ancak 1950'ler sonrası gelmişti. Bu aynı zamanda Sicilya mafyasının Amerikanlaşması anlamına da geliyordu. Mafya içinde bölünmeler, farklı grupların ortaya çıkması bir bakıma sistemin de gelişimini sergiler. Onur topluluğu 1950'den itibaren tarıma yönelik reformlardan ötürü kırsal kesimle ilgilenmekten vazgeçmiştir. Çünkü toprak ve ekin Palermo'nun yeni sanayisinin gerisinde kalmış ve az gelir getirir hale gelmiştir. Oysa eski mafya köylüleri rahatça kullanabilmek için onları cahil ve yoksul bırakmayı kendi çıkarına uygun bulmuştu. Genç şehir mafyası ise daha çok para getiren kaynakları kullanmayı tercih eder. Uyuşturucu ticareti, Palermo'daki büyük otellerin kontrolü gibi. Artık şeflere boss, katillere killers denmekte. Çünkü bu Amerikan gangsterlerinin hem metotları hem de kullandıkları kelimeler Sicilya mafyası üzerinde hakimiyeti arttırmış bulunuyor. Amerikan kapitalizminin mantığı her yere yayılırken mafya bundan muaf kalamazdı. Dikkatle bakılırsa 50'ler sonrası dönem artan oranda aynı etkinin hissedildiği bir dönem olup takip eden yıllara da damgasını vurmuştu. Benzer bir saptamayı John Ziegler de yapmaktadır. Savaş sonrası ortaya çıkan ve Amerikan kapitalizminin mantığından etkilenmiş bu yeni babalar artık halkın veya toprakların denetimiyle ya hiç ilgilenmezler ya da bu denetim onların önem sıralamasının başında yer almaz. Onların ilgisini çeken gayrimenkul, deniz taşımacılığı, ithalat ve ihracat, bankacılık gibi piyasalardır. Tıpkı ilgi alanları gibi çalışma tarzları da değişmeye başlar. Her biri bir toprak parçasında kök salmış ailelerin bir arada yaşama pazarlıklarının yerini piyasaların denetimini ele geçirmek için başlatılan kardeş kavgası alır. Dipnot John Ziegler, Suçun Derebeyleri, Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, sayfa 48. Palermo'da hakimiyet savaşları. Nitekim sonunda mücadelenin kesin galibi belirlenmeden önce aralarında bir savaş yaşanacak, kazanan o günden bugüne yaşanan sürece damgasını vuracaktı. Bu savaşta Don Calogero Vizzini'nin 11 Temmuz 1954 günü 77 yaşındayken ölmesi de bir ölçüde etkin olmuştu. Don Calogero Vizzini bir savaş yaşanmadan işleri ve bölgeleri paylaştırma sistemine oturtmuştu. Onun bölgedeki kolay kolay sarsılmaz otoritesi kaybolmuş ve doğan boşluk yeni mafyanın gelişmesi için uygun bir ortam yaratmıştı. Vizzini'nin yerine geçen Cenko Russo, klasik geleneği yeterince temsil edemeyecek, hatta yeni kuşağın en önemli temsilcisi olarak Luciano Ligio ile işbirliği yapıp eski kuşağın temsilcilerinden Doktor Navarra'nın öldürülmesine bile onay verecekti. Ancak Cenko Russo yeni dengenin sağlam olmadığını, özellikle Sicilya'nın ekonomisinin modernizasyonunun yeni rant kapışmalarına sahne olacağını seziyordu. Savaş bir yerden patlak verecekti ama nereden? Bu sorunun cevabı çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Savaş basit bir nedenden dolayı başlayacaktı. 1956 yılında belediye Palermo'daki meyve ve sebze pazarının taşınmasına karar verecekti. Bu görünürde normal bir taşınma kararıydı. Ancak mafyanın olduğu yerde hiçbir şey normal olamazdı. Çünkü taşınan pazar için seçilen yer yeni mafyanın hakimiyet kurduğu liman bölgesi içindeydi. Bu savaş demekti. Silahlar patladığında ilk kurban belediye çalışanı ama eski kuşak mafyanın sadık adamı Carmolo Napoli oldu. Carmolo Napoli önce posta yoluyla gelen ve içinde köpeğinin ölüsünün resminin olduğu bir uyarı kartı almıştı. Bir hafta geçmemişti ki gittiği barda kahvesini yudumlarken bir otodan açılan ateşle öldürüldü. Onunla birlikte kaldırımda futbol bileti satan zavallı bir vatandaş da ölecekti. Tabii misillemesi hemen geldi. Gerçekte eski kuşak bir mafya olan ama yeni kuşakla birlikte çalışmaya başlayan Don Vito Frenna öldürüldü. Öldürmeler öldürmeleri izledi ve Ağustos 1956 ayı içindeki 10 günde karşılıklı olarak tam 7 ölü verildi. Henüz Doktor Navarra sağdı ve eski kuşak olarak Cenko Russo'yu da çiğneyerek bir şeyler yapma kararı aldı. Hedefte 4 yeni kuşak mafya lideri vardı. Pişottiler yani tetikçiler vakit geçirmeden işe koyuldular. Ortalık gene kan gölüne döndü. Katliamdan sadece Luciano Ligio kaçarak kurtuldu. Ancak savaş bitmemişti. Bu kez de Palermo'nun gece eğlence yaşantısının güvenliğini sağlama üzerine kavga koptu. Eskiden gece kulüpleri ve barlar emekli polisler ya da mafyadan kişilerce korunurdu. Ayrıca polisten izinli bir ajansa bağlı olarak çalışırlardı. Fakat yeni mafya geleneği bozdu ve kendi koruma ajansını kurdu. Ayrıca otoparkları kimin işleteceği de aralarında bir anlaşmazlık nedeniydi. Sonunda yeni mafya bu alanı da ele geçirecekti. Ayrıca partito ilişkilerin üzerinden de bir savaş sürmekteydi. 100'e yakın kayıp verildi. Sonunda yeni mafya eski mafyayı gerileterek hakimiyetini kurdu. 1962'ye kadar süren bu savaşlara 6 yıl savaşları adı verildi. 60'lı yılların ilk yarısına doğru tablo netleşmişti. Eski kuşak mafya tümüyle tasfiye olmasa dahi oldukça gerilemişti. Bu dönemde iki belirgin etki ön plana çıkacaktı. Birincisi 60'lı yılların başında devlet destekli Sicilya'nın yeniden imarı projeleri ve bunun sonucunda gelen dev inşaat ihale rantlarıydı. Mafya bu işten çok büyük paralar kazanacaktı. Ancak mafyanın para kazanması bir de imaj erozyonu yaratmıştı. Yeni kuşağın Amerikan gangsterleri gibi sırf çıkara dayalı ilişkilere girişmeleri aynı zamanda toplum gözündeki saygıdeğerliklerini de sarsacaktı. Geçmişte her mafyozo hayranlık uyandıran, özenilen, onurlu biri olarak görülürken yeni kuşak giderek adi kriminal bir kişilik gibi görülmeye başlanacaktı. Eskiden bir mafya üyesi toplum nazarında bir suçlu gibi görülmezken şimdi insanlar onları alelade suçlular gibi görmeye başlamışlardı. İlk kez bu sayede mafya belki de asıl olması gereken imaja oturmaya başlamıştı. Gücünü eski toplumun organizasyonundan alan eski mafyanın tersine yeni mafya, iş adamı gangster karışımı fırsatçı bir tipe bürünmüştü. Yeni kuşak bu dönemde çok büyük paralar kazanmasına rağmen kazandığı paraları yatırımlara dönüştüremedi. Aynı zamanda tipik görgüsüz olan yeni mafya mensupları paraları kişisel lüksleri ve şahsi tüketimleri için harcadılar. Bu dönemde arkasına güçlü bir mali destek almış bir mafya grubu çıkamadı. Paraları har vurup harman savurdular. 70'li yıllara doğru ise yaşadıklarından ders çıkartan ve daha ekonomik düşünen bir mafya vardı artık. Kamu ihaleleri ve devlet kaynaklı krediler sonucu yeniden semirmeye başladılar. O kadar ki işlerinde en eğitimsiz, zır cahil ama kurnaz olanları bile pastadan büyük paylar kapabildiler. Francesco Vassallo'nun öyküsü bu açıdan tipik bir örnektir. Palermo'nun bir köyünde arabacılık yapan bu adam yarattığı nam ile bir anda saygın konuma gelecekti. Gene bu nama dayanarak Casa di Risparmio bankasından 1 milyar liretlik teminatsız borç alarak şehrin kanalizasyon ihalesine girecekti. Ayrıca 715 milyon lirete yakın bir de yatırımları için finansal garanti sağlamıştı. O günkü rakamlara göre 100 katlı bir inşaat yapacak kadar büyük bir parayı hiçbir karşılık göstermeden çekebilmişti. Bunu yarattığı mafyöz imaj ve şehir imar komisyonu ile kurduğu özel ilişkilere borçluydu. Francesco Vassallo gibi daha onlarcası vardı ve hemen hepsi devlet ihaleleri ve banka kredilerinin en kaymak kısmını kapacaklardı. Belediye pazarını yapanlar ise ayrıca 42 dükkanı mafya üyelerine paylaştırmışlardı. Baldırı çıplaklar kapitalizmi. 70'li yıllara girildiğinde ise İtalya'nın ekonomik ve kurumsal yapısındaki sorun ve dağınıklıklar Sicilya'ya da yansıdı. Devlet yardımlarından fazlaca yararlanan ve yeterince yararlanamayan gruplar arasında bir sürtüşme de yaşandı. Güneyden kuzeye olan göç, ekonomik imkanların değişmesiyle tersine döndü. Bu durum bölgeciliği yeniden hortlattı ve paylaşım sorunları doğurdu. Ancak temel dürtü değişmemişti. Herkes devlet imkanlarından daha çok yararlanmak ve bunun sonucunda daha çok kazanıp sermaye biriktirmek istiyordu. Anlaşmazlıklar arttı ve cinayetlerde yeniden bir yükseliş %28'e varan baş gösterdi. Mafya iyice azıtmıştı. Eski mafyozonun girişimci iş adamına dönüşmesi süreci bu yıllarda tamamlandı. Bu yeni ve kültürden yoksun kriminal kapitalistler sınıfı şiddet yöntemine daha çok sarılarak şirketleri ele geçirerek, sahiplerini öldürüp ya da kaçırarak, kamu ihalelerinde rakipleri sindirerek neredeyse Sicilya'daki bütün yasal ekonomiyi felce uğrattı. Artık mafyadan olmayan ya da mafyayla yakınlığı olmayan kimse iş aleminde iş yapamaz hale gelmişti. Rekabetten sadece caydırma ve yok etmeyi anlayan mafya, bölgedeki irili ufaklı birçok işletmecinin işletmesine el koyacaktı. Bu durum özellikle kereste taş ocakları, arsa ve inşaat, kum, çakıl, çimento, zirai ve sanayi işler mafya ailelerinin ellerine geçti. O kadar ki kuşaklar boyu bu işleri yapan toplumun rafine seçkin sınıfları bile arkalarına bakmadan ve büyük bir acı içinde bölgeden kaçtılar. İçlerinde yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan soylu ailelerin üyeleri de vardı. Ellerindeki mal, arazi ve işletmeleri yok pahasına satarak bulundukları topraklardan uzaklaştılar. Mafyayı tehlikeli gülünç ve cahil köylülerin hareketi olarak tanımlayan Baron Trimboli bunlardan biriydi ve millileştirmeden önce bölgedeki elektrik santralinin sahibiydi. Bir mafyozonun eline düştü, mülklerini devretmesi ve çok miktarda fidye verme karşılığında canını bağışladılar. İntikam almak istediğinde ise işkence ettiler ve kötürüm bıraktılar. Son günlerini sefalet içinde geçirdi. İnsanlar mafyanın gasp, tehdit ve şantajlarından bıkmışlardı. Bölgenin mobilyalarını sağlayan Gioia Tauro, haraçla işi bitiren Concentro Spirizzi, tarım malları ticaretiyle uğraşan Giuseppe Buca bunlardan yalnızca üçüydü. Luigi Cerake gibi bazılarının çocukları kaçırıldı, malları gasp edildi. Eskiden beri yağ ticaretiyle uğraşan Skibiria ailesi, aile fertlerinden birinin kaçırılması sonrası bölgeyi terk etti. Diğer yandan ortaya komik denebilecek ve lümpen faşizmini andıran manzaralar çıkıyordu. Örneğin savaş sonrasının davar hırsızlarından Nico Varacalli, 70'li yılların başında ticarete yöneldi ve ortalarını geçtiğinde ise bölgenin en büyük inşaat malzemeleri şirketinin sahibiydi. 50'li yıllarda basit bir kamyon şoförü olan Antonio Frascati, onlarca kamyon, buldozer ve ekskavatörden oluşan bir filonun sahibi haline gelmişti. Kardeşi ise Peugeot acentasının ortağı olmuştu. Daha birkaç yıl önceye kadar meyve bahçelerinde bekçilik yapan Vincenzo Mammoliti, fabrikaların, toprakların mülkiyetini ele geçirmiş, milyonlarca liretlik hesap sahibi ve lüks arabalardan inmeyen biri olmuştu. Yaşanan tam bir baldırı çıplakların yükselişiydi. Üstelik bu kazançların kaynağını onlara sorabilecek bir otorite de mevcut değildi. Mafyanın egemen olduğu yerde sınıfsal dizilimde normal yollardan seyretmiyordu. Ayaklar baş, başlar ayak olmuştu. Ancak bunların içinde biri vardı ki hem kırsaldan kentsele geçişin tipik örneği hem de Novo Mafya'nın en sıkı temsilcilerinden biri olmuştu. Bu kişi adeta aileden suçlu doğmuş Salvatore Zizzo idi. Zizzo'nun ailesinde annesi, babası, kardeşleri de dahil herkesin sabıka kaydı vardı. Babası hırsızlık ve adam öldürmeden yattığı hapishanede ölmüştü. Bölge jandarmasının raporlarına göre en tehlikeli suçlulardan biri sayılıyordu. 1929 yılında kasaba kaymakamının öldürülmesi olayına karışmıştı. O da iş adamı olmuştu. 1959 yılında tam 12 yol yapım ihalesi kazanmıştı. Yolu tamamlayıp bitirdi ancak yol kullanılamaz durumdaydı. Devlete tazminat ödemesi gerekirken üzerine bir de ek tahsisat aldı. Ancak Don Zizzo'nun asıl faaliyet alanı uyuşturucu kaçakçılığıydı ve Amerika'ya yapılan sevkiyatın en önemli isimleri arasındaydı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 162.